Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 8. Kaset 1. Yüz Sayfa 275 3. Diller arasındaki gerçek ayrımın sesler ve göstergelerde değil, dünya görüşleri arasındaki ayrım olduğunu belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Jesperson B. Epicuro C. Humboldt D. Vico E. Rousseau Yanıt C'dir. Humboldt'a göre dil bir ürün değil, etkinliktir. 4. Bilinen en eski alfabe kimler tarafından icat edilmiştir? A. Fenikeliler, B. Akatlar, C. Uygurlar, D. Pehleviler, E. Etiler. Yanıt A'dır. Bilinen en eski alfabe M.Ö. 2000'lerin ortalarında Doğu Akdeniz'de Suriye-Filistin bölgesinde yaşayan Fenikelilerce icat edilmiştir. 5. Yazının icat edildiği çağlardan günümüze değin varlığını ve işlevini korumuş yazı aşağıdakilerden hangisidir? A. İdeografik yazı, B. Çin yazısı, C. Sümer Akat yazısı, D. Kavramsal yazı, E. Girit yazısı. Yanıt B'dir. Çin yazısı günümüzde de dünya nüfusunun 1/5 tarafından kullanılan bir yazıdır. 6. Düşüncenin ve önermenin kavramlara ve sözcüklere ayrıştırılarak kaydedilmesi biçimine ne denir? A. İdeografik yazı, B. Hiyerolif yazı, C. Piktografik yazı, D. Çizim resim yazısı, E. Çivi yazısı. Yanıt A'dır. İdeografik yazı M.Ö. 4000-3000 yılları arasında Mezopotamya'da icat edilmiştir. 7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Dil bir tanımlama ve sınıflandırma aracıdır. B. Dilin anlamını sözcüklerde ve onların kökeninde aramak gerekir. C. Sözcük dağarcığı ve dilin yapısı arasında bir ilişki vardır. D. Kültür değişince dil de değişir. E. İlkel bir toplumun dilinin sanayi toplumundaki kadar yetkin olduğu söylenebilir. 8. Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili deyimler her dilde bulunmayabilir? A. Susuzluk, B. Korku, C. Kentleşme, D. Cinsellik, E. Barınma. 9. Aşağıdakilerden hangisi bir tümcenin, bir önermenin tek bir çizimle, resimle anlatıldığı yazıdır? A. Mağara resimleri, B. Hece yazısı, C. İdeografik yazı, D. Fonetik yazısı, E. Bileşimli sentetik yazı. 10. Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir? A. Her toplumda aynı gelişim sürecinden geçmesi, B. Sürekli bir değişim içinde olması, C. Bir tanımlama ve betimleme aracı olması, D. Bir sınıflandırma ve değerlendirme aracı olması, E. Konuşulduğu toplumun kültüründen etkilenmesi. 11. Matbaa hangi yüzyılda icat edilmiştir? A. 13. yüzyıl, B. 14. yüzyıl, C. 15. yüzyıl, D. 17. yüzyıl, E. 18. yüzyıl. Yanıt anahtarı 7B, 8C, 9C, 10A, 11C. Ara deneme sınavı 1. Aşağıdakilerden hangisi çevre üzerinde etkin olma amacıyla iletişime bir örnek olamaz? A. Yazarın kitap satışının çok olacağını umması, B. Öğretmenin ileride takdir göreceğini umması, C. Siyasetçinin oylarını artıracağını umması, D. Yazarın düşüncelerini yazması, E. Buluşma yerine önceden gelinmesi. 2. Konuşmamanızı rica ederim. İfadesi iletişimin hangi düzeyi ile ilgilidir? A. İçerik düzeyi, B. Duygu düzeyi, C. Nezaket düzeyi, D. İlişki düzeyi, E. İleti düzeyi. 3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin grup ilişkilerinin yapısına göre sınıflandırılmasına girer? A. Toplumsal iletişim, B. Yatay iletişim, C. Grup iletişim, D. İşitsel iletişim, E. Uzaktan iletişim. 4. Simgesel dilin hangi özelliği insanoğluna deneme, yanılma sürecinin sınırlılıklarını aşarak yaşadıklarını, anlamlandırma ve dile getirme olanağını verir? A. Çeşitlilik, B. Ad koyma, C. Biyolojik gereksinmelerle ilgili, D. Genelleme, E. Değişkenlik. 5. Matbaanın icadının kültür evriminde oynadığı önemli rol aşağıdakilerden hangisidir? A. Gazete ve kitapların her yere kolayca taşınmasını sağladı, B. Ulusal dil, yerel lehçelere egemen oldu, C. Bilgi ve ideolojinin eskisine oranla daha geniş kesimlere hızla yayılmasını sağladı, D. Toplumlar arasında iletişim olanağını zayıflattı, E. Kentler ile kırsal alan arasındaki hareketlilik arttı. 6. Aşağıdakilerden hangisi simgesel düşünce üzerinde çalışmıştır? A. Kesirer, B. Piget, C. Aristo, D. Pavlov, E. Maslow. 7. Aşağıdakilerden hangisi simgesel dili belirleyen özelliklerden biri değildir? A. Genelleme, B. Soyutlama, C. Çeşitlilik, D. Ad koyma, E. Değişkenlik. 8. Yalnız gözlem ve öykünmeye dayalı bir öğrenmenin sakıncası aşağıdakilerden hangisidir? A. İletişim ve öğrenmenin somut ve gösterilebilir durumlarla sınırlı kalması, B. Kültürel birikim ve değişmenin olması, C. Toplumsal geleneklerin ortaya çıkması, D. Bireyin çevre üzerinde etkinliklerinin artması, E. Toplumsal örgütlenmelerde yeni oluşum ve değişmelerin gerçekleşmesi. 9. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal ilişkiler sistemi olarak iletişimin ayrıldığı gruplardan biri değildir? A. Grup iletişimi, B. Örgütsel iletişim, C. Toplumsal iletişim, D. Dikey iletişim, E. Kişiler arası iletişim. 10. Kültürün toplumsal örgütlenme boyutu aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? A. İnançlar, B. Teknolojide gelişmeler, C. Değerler, D. Davranış kuralları, E. Yazılı ve yazısız yaptırımlar. 11. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin insana toplumsal kültürel sistem hakkında bilgi vermesini sağladığı yararlardan biri değildir? A. Farklı düşünce ve tutumlar hakkında bilgi vermesi, B. Toplumun bireyleriyle uzlaşmayı öğretmesi, C. Bireye kendisiyle uzlaşma yollarını öğretmesi, D. Benzer inanç ve değerler hakkında bilgi vermesi, E. Değişik gruplar içinde kendimizin ve başkalarının değişen rolleri hakkında bilgi sağlaması. 12. Aşağıdakilerden hangisi bireyselden toplumsala doğru iletişimin ikinci aşaması içerisinde yer almaz? A. Kamuoyu araştırmalarını yayınlama, B. Bireysel kanaatlerden politikaların belirlenmesi, C. Pazarın oluşması, D. Kamuoyunun belirlenmesi, E. Kuşaklar arası iletişimin saptanması. 13. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal iletişime geçiş aşamasından önce daha çok küçük çocuklarda görülen, kendini doyurmak için başvurulan iletişim türüdür? A. Ben merkezli kendine yönelik iletişim, B. Oyun işlevi gören iletişim, C. Araçsal iletişim, D. Kişiliğe göre değişen iletişim, E. Eşgüdüm sağlayan iletişim. 14. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya toplumsal amaçlı iletişim türlerinden biri değildir? A. Mitingler, B. Reklamlar, C. Eğitim ve öğretim kurumları, D. Alışveriş ilişkisi, E. Trafik işaretleri. 15. Aşağıdakilerden hangisi Schramm ve Potter'e göre iletişimin işlevlerinden biri değildir? A. Eğlence işlevi, B. Haberdar etme işlevi, C. Eşgüdüm işlevi, D. Kuşaklar arasında aktarma işlevi, E. Benliğin geliştirilmesi işlevi. 16. İletişimde bulunan kişilerin iletişimi istedikleri ve sonuçlarını öngörebildikleri durumlarda iletişimin hangi işlevi söz konusudur? A. Açık işlev, B. Örtülü işlev, C. Psikolojik işlev, D. Eşgüdüm sağlama işlevi, E. Haberdar etme işlevi. 17. Aşağıdakilerden hangisi araçsal iletişime örnek olarak verilemez? A. Buyurmak, B. istemek, C. ıslık çalmak, D. Yalvarmak, E. ikna etmek. 18. İletişimin toplumsal sistemin genelinde toplumsal roller, kurallar hakkında bilgi sağlaması, iletişimin hangi toplumsal işlevini ifade eder? A. Oyun, B. Eğlence, C. Haberdar etme, gözetim, D. Eşgüdüm, E. Kuşaklar arasında aktarma. 19. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin olanaklı kıldığı eğlendirici, dinlendirici etkinliklerden biri değildir? A. Sohbet toplantıları yapma, B. Kitap okuma, C. Televizyon izleme, D. Tiyatroda oyun seyretme, E. Mitinge katılma. 20. Anlatanın ya da anlayanın anlatılan ya da canlandırılan şeyle ilgili duygusu, yöneliş biçimine ne ad verilir? A. Hedef, B. Kaynak, C. Alıcı, D. Anlam, E. İleti. 21. Aşağıdakilerden hangisi bir düşünceyi, duyguyu, bilgiyi aktarmaya, bildirmeye yarayan görsel ve işitsel nitelikteki fiziki bir ürün olarak tanımlanabilir? A. İleti, B. Anlam, C. Kaynak, D. Hedef, E. Araç. 22. Aşağıdakilerden hangisi anlamın bireysel, öznel yönünün önem kazandığı duruma örnek verilebilir? A. Düğün törenleri, B. Hırsızlık, C. İş toplantıları, D. Aşk, E. Askerlik. 23. Herhangi bir simge ile temsil ettiği şey ve birey arasındaki ilişkilerin sonucunda oluşan anlam boyutuna ne ad verilir? A. Düz anlam, B. Yan anlam, C. Yapısal anlam, D. Dolaylı anlatım, E. Öznel anlatım. 24. Aşağıdakilerden hangisi insanın gerçeklere bakış açısı, toplumsal ve kültürel çevresiyle etkileşimleri ve yaşantıları ile belirlenir? A. Besleyici yankı, B. İletinin kodlanması, C. İzafet, referans çerçevesi, D. İletişim kanalı, E. İleti akışı. 25. Televizyonda görüntü kaymaları hangi gürültü kaynağı sınıfı içinde yer alır? A. Ortamdan kaynaklanan, B. Psikolojik, C. Fizyonörolojik, D. Fiziksel, E. Toplumsal kültürel. 26. Anlam ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A. İnsanlar tarafından öğrenilemez, B. İnsanlar tarafından unutulur, C. İnsanlar tarafından aktarılamaz, D. İnsanlar tarafından yaratılamaz, E. İnsanlar tarafından değiştirilemez. 27. Aşağıdakilerden hangisi bir iletişim durumunda alıcı olan kişinin iletileri alması ve bunlara tepki göstermesiyle ilgili süreçlerden biri değildir? A. Yorumlama, B. Kodlama, C. Geri besleme, D. Algılama, E. Denem alanı. 28. Aşağıdakilerden hangisi bir geri besleme değildir? A. Kodları anlamlı iletiye dönüştürme, B. Okuyucu mektupları, C. Tutum değişikliği, D. Kaşlarını çatma, E. Kitap eleştirisi. 29. Akıl ve sözü, logosu, evrenin ve insanın temel ilkesi olarak betimleyerek, dil felsefesinin doğa felsefesinden ayrılmasında öncülük eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Epikür, B. Platon, C. Aristo, D. Heraklitos, E. Vico. 30. Diller arasındaki gerçek ayrımın sesler ve göstergeler arasındaki ayrım değil, dünya görüşleri arasındaki ayrım olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Humboldt, B. Aristo, C. Epikür, D. Vico, E. Rousseau. 31. Yazının icat edildiği çağlarda günümüze değin varlığını ve işlevini korumuş yazı aşağıdakilerden hangisidir? A. Girit yazısı, B. Çin yazısı, C. Kavramsal yazı, D. İdeografik yazı, E. Sümer Akat yazısı. 32. İdeografik yazı, M.Ö. hangi yıllar arasında ve nerede bulunmuştur? A. 4000 ile 3000 yılları arasında Kapadokya'da, B. 3000 ile 2000 yılları arasında Mezopotamya'da, C. 4000 ile 3000 yılları arasında Mezopotamya'da, D. 5000 ile 4000 yılları arasında Mezopotamya'da, E. 5000 ile 4000 yılları arasında Kapadokya'da. 33. Basım tekniğinin Çin'de çok daha önce bulunmasına rağmen gelişip yaygınlaşmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Çin'de tüccar sınıfının güçlü olması, B. Çin alfabesinin ideografik olması, C. Hammaddenin yetersiz olması, D. Çin'in uzak bir ülke olması, E. Çin'in savaşçı bir toplum olması. 34. Düşüncenin ve önermenin kavramlara ve sözcüklere ayrıştırılarak kaydedilmesi biçimindeki yazıya ne denir? A. Pignografik, B. Çivi yazısı, C. Kabartma yazı, D. İdeografik yazı, E. Girit yazısı. 35. Yazısının olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunludur? A. Yeteneğin, B. Sağduyunun, C. El becerisinin, D. Öngörünün, E. Çizim geleneğinin. Yanıt anahtarı 1E, 2A, 3B, 4D, 5C, 6A, 7C, 8A, 9D, 10B, 11C, 12A, 13A, 14D, 15E, 16A, 17C, 18C, 19E, 20D, 21A, 22B, 23B, 24C, 25D, 26B, 27E, 28A, 29D, 30A, 31B, 32C, 33B, 34E, 35E. Ünite 5. Sözsüz iletişim. Ünite ile ilgili bilgi. Sözsüz iletişimin özellikleri, beden dili konularından sonra geleceğinden özellikle bu konular dikkatlice okunmalıdır. 1. Sözsüz iletişimin özellikleri. İletişimin temel bir yönünü sözsüz iletişim oluşturur. Kişiler arası yüz yüze iletişimde doğal olarak yer alan ses tonlaması, yüz ifadeleri, mimikler, beden hareketleri, testler sözlü iletişimin çerçevesini ve anlamını belirlemede her zaman etkili olmuştur. Sözsüz iletişimin türü içinde yer alan kodların ortak bazı özellikleri vardır. Bu özellikler şunlardır. 1. İletişimin yokluğunu olanaksız kılma. Davranışlar, giyim kuşam, yüz ifadeleri, suskunluk biçimleri iletişim sağlar. 2. Duyguları yetkin biçimde dile getirme. Bakışlar, dokunuşlar, uzak duruşlar, el kol baş sallamalar, birçok sözden daha iyi bir biçimde duygularımızı aktarmamızı ve başkalarının duygularını anlamamızı sağlar. 3. İlişkileri tanımlama ve belirleme. Karşımızdakinin bize yakın ya da uzak duruşu, giyimi, ses tonu gibi söz iletişim öğelerine göre onunla ilişkilerimizi belirlememize yardımcı olur. 4. Sözel içerik hakkında bilgi verme. Sözsüz iletişim genellikle sözlü iletilerin yorumlanmasında ipuçları sağlar. 5. Güvenilir iletiler sağlama. Bazen gerçek duygu ve düşüncelerimizi saklamak ister, bazen de onları istediğimiz gibi dile getiremeyiz. Oysa bakışlarımız, ses tonumuz, el kol hareketlerimiz, suskunluğumuz bunları yansıtır. Bu nedenle genelde hepimiz sözsüz iletişim biçimlerini sağlamak, istediklerimizi destekleyecek biçimde kullanmaya çalışırız. 6. Kültüre göre biçimleme. Sözsüz iletişim biçimleri sözlü ve yazılı iletişime göre daha evrenseldir. Her toplumun sözsüz ileti dağarcığı vardır. Bu iletilerin kullanımı kendine özgüdür. Örneğin bazı toplumlarda el kol hareketleri hoş karşılanmazken bazı toplumlarda normal karşılanır. 2. Beden dili. Kişilerle yüz yüze ilişkilerimizde beden dilinin çok önemli bir rolü vardır. Beden dili jestler ve mimiklerle gerçekleşir. Yüz kaslarının bir anlam ifade eden ya da bir anlam yaratmak için kullanımı, mimikleri, diğer bir deyişle yüz ifadesini, baş, el, kol, ayak, bacak hareketleri ya da bedenin kullanımı jestleri oluşturur. Jest ve mimikler bazen istendik, bazen kendiliğinden hatta istenmedik hareketler ortaya çıkarırlar. Ancak hepsinin bilinçli ya da bilinçaltı bir nedeni ve amacı vardır. Beden dili aynı zamanda bireysel bir etkinliktir. Bu bakımdan kişiliği de yansıtır. Bireyin jest ve mimiklerinde kişinin tarihçesi yazılıdır. İnsan yüzünün ifadesi, mimikler çok zengin anlamları yaratır. Beden dilinde özellikle de mimiklerde korku, kızgınlık, mutluluk, dikkat ve benzeri gibi temel duygu ve psikolojik durumların iletilmesi ve algılanması açısından evrensel bir boyutunda olduğu sağlanabilir. Beden dili ile konuşma dili arasındaki farklar Roland Barthes'in önerdiği demirleme ve tamamlama işlevleri ile açıklanabilir. Birincisi anlam belirlemek ve açıklığı kavuşturmakla, ikincisi yetersizliği, eksikliği gidermekle ilgilidir. Beden jest ve mimik dilinin çok anlamlılığı nedeniyle doğabilecek anlam kargaşasını önlemek için söze başvurulması, onun demirleme işlevi yapmasıdır. Mimik ve jestlerin de sözleri pekiştirme ya da onların yerini tutma özelliklerini göz önüne alırsak, bazen beden dilinin de sözlü iletişimi demirlediği ve tamamladığı kabul edilir. Jest ve mimikler esas ve ikincil olanlar olarak iki ana grupta sınıflandırılır. Esas jest ve mimikler kendi içinde üç alt gruba ayrılırlar. Esas jest ve mimikler, duygu ve düşünceleri destekleyen, onları somut hale getiren hareketlerdir. Örneğin bir şeyi istediğimiz ya da onayladığımızı belirtmek için başımızı aşağı doğru sallamamız. Esas jest ve mimikler biyolojik kökenli ve temel duyguları dile getiren, anlatım jest ve mimikleri, gelenek ve göreneklere göre olması gereken davranışların oluşturduğu toplumsal jest ve mimiklere bir öykünmeyi ya da tanımlamayı yansıtan mimik jestler olarak ayrılır. 1. mutluluk, öfke, sevinç, şaşkınlık gibi biyopsikolojik kökenli temel duyguları dile getiren ve özellikle yüz ifadelerinde ortaya çıkan hareketler anlatım jest ve mimiklerdir. 2. Toplumsal jest ve mimikler toplumsal konumuzu ve rolümüz gereği yaptıklarımızdır. Selamlaşmak, el sıkmak, öpmek, ayağa kalkmak gibi. 3. Mimik jestleri. Bir durumu, olayı, bir eylemi taklit ederek dile getiren ya da bildiren hareketlerdir. Sahne oyuncularının davranışı, hayvan seslerinin taklidi, koşma, içme gibi eylemler. İkincil jest ve mimikler, çoğunluğu bedenin gereksinmeleri ile ilgili olduğu için toplumsal nitelikli olmayan esneme, hapşırma, öksürme, kaşınma, soğukta elleri ovma, uzun süre ayakta durunca bacakları oynatma gibi hareketler bu grupta yer alır. 3. Mekanın ve zamanın dili. Mekan, iletişimde genellikle çok örtülü biçimlerde etkili olduğundan önemi ve iletişimsel değeri çoğu kez farkına varılmaz. Oysa iletişim ortamını oluşturan temel etkenlerden biridir. Kısaca mekanın fizik özellikleri ve düzenleyişi iletişim üzerinde etkilidir. Araştırmalar, kişiler arasındaki ilişkilerde ve iletişimde mekanın kullanımının, mesafenin hem sözel iletiler üzerinde etkili olduğunu, hem de tek başına bir sözsüz iletişim biçimi oluşturduğunu göstermiştir. Alanla ilgilenenlere göre her insanın psikolojik bir kişisel mekan algısı ve anlayışı vardır. Kişisel mekan, insanın kendi gövdesinin derinin yüzeyi ile sınırlanmadığı düşüncesine dayanır. Bu özelleştirilmiş mekan kişi için korunma, savunma ve davranışlarını düzenleme alanı olduğundan duygusallıkla ilgilidir. Edward T. Hall, kişiler arasında ilişkilere ve kültüre göre değişen, aynı zamanda da onları tanımlayan 4 temel mesafe belirlemiştir. 1. İçli dışlı mesafe. Gövdeden itibaren 35 cm'lik bir çapı vardır. Vücut temasına ya da çok yakın duruşlara olanak veren bu mesafe çok yakınlık duyulan kişiler için izin verildiği zaman ve ölçüde geçerlidir. 2. Samimi, personel mesafe. Gövdeden itibaren 40-80 cm arasında değişen bir çapı vardır. Yakın arkadaşlar, akrabalar, tanıdıklar genelde bu mesafede iletişimde bulunurlar. Omuzu tutma, sarma gibi. 3. Toplumsal, social mesafe. İkincil resmi ilişkilerin gerçekleştiği bu mesafe 80 cm-2 metre arasında değişir. El sıkışma gibi bir temas dışında fiziksel yakınlık yoktur. 4. Yabancılar için public mesafe. Toplumsal mesafenin bitim noktasından itibaren genişleyen bir mesafedir. Genelde yabancılar için geçerli olan mesafedir. Mekan kullanımının bir boyutu psikolojik, bir başka boyutu kültüreldir. Bu nedenle her kültürde kişisel mesafenin kullanımı değişiktir. Zaman kullanımı kişiler arası iletişimin bir biçimidir. Zamanın iletişimle ilgili bir başka boyutu da iletişimin gerçekleştiği zaman koşullarıyla ilgilidir. 4. Renkler ve giyim kuşam kodu. Renkler bazen duyguların, bazen belli düşünce ve ideolojilerin, örneğin duyguda tutkunun ifadesi olan kırmızı, ideolojide sol düşünceleri simgeler. Bazen de bireylerin toplum hiyerarşisindeki konumlarının simgeleri olarak belli bir rol oynarlar ve sözsüz iletişimin bir biçimini oluştururlar. Toplumsal alanda rengin anlamı uzlaşımsal ve çeşitlidir. Rengin doğal çevresiyle ilgili boyuttan, toplumsal nitelikli bir özellik haline gelmesi, insan vücuduna uygulanması ile birlikte gerçekleşmiştir. Siyah birçok toplumda yası simgeler. Siyahlar giyinmiş kadınların dul olduklarını onları tanımayanlar da bilirler. Buna karşılık Çinlilerde yas rengi beyazdır. Siyasal gücün rengi de toplumlara göre değişir. Batı Roma'da erguvan rengi, doğuda Çin'de sarı renk imparatorluk gücünü simgeler. Sözsüz iletişimde önemli olan diğer bir kod da bazen renklerle bütünleşen giyim kuşam ve süslerdir. İnsanoğlu şu ya da bu biçimde az ya da çok örtünmeye başladıktan sonra kullandığı giysiler ve süslerde toplumsal statüyle ilgili özellikler kazanmıştır. Çağdaş toplumlarda hem demokratikleşmenin hem de yoğun tüketimi kışkırtan sanayi üretiminin etkisiyle insanların giyim kuşam takıların seçiminde ve kullanımında daha özgür olduğu söylenebilir. 5. Susarak iletişim. Susma kişiler arası iletişimin önemli biçimlerinden ve ayrılmaz parçalarından biridir. Etkili bir yüz yüze iletişimin gerçekleşebilmesi için tarafların susarak konuşanı dinlemesi gerekir. Susmanın ya da belli bir iletişim durumunda sessiz kalmanın değişik nedenleri vardır ve bunlar rastlantısal değildir. Bazı durumlarda suskunluğumuz kaynağı onayladığımızı, bazıları ise onaylamadığımızı gösterir. Susmanın işlevlerine göre üç tipi ayırt edilebilir. Bruno'ya göre 1. Psikolinguistik susma. Konuşma süreci içinde kaynağa ve hedefe düşünme süresi veren susma tipidir. Bu grupta yer alan susmalar kısa süreli olduğundan, daha çok dilin yapısından, uzun süreli olduğunda zihinsel süreçlerden, düşünmeden kaynaklanır. 2. Etkileşimsel düşünme. Kaynak ile hedef arasındaki iletişimden kaynaklanır. Karşımızdaki üzerinde denetim kurmak için susma bu grupta yer alır. 3. Sosyokültürel susma. İletişimin gerçekleştiği toplum ve kültürle ilgilidir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Baş, el, kol, ayak, bacak hareketleri ya da bedenin tümünün kullanımına ne denir? A. Mimik, B. Jest, C. ifade, D. Anlatım, E. ileti. Yanıt B'dir. Jestler baş, el, kol, ayak, bacak hareketleridir. 2. Beden dili ile konuşma dili arasındaki farkları demirleme ve tanımlama işlevleriyle açıklayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Roland Barthes, B. Vico, C. Aristo, D. Digo, E. Russo. Yanıt A'dır. Roland Barthes, beden dili ile konuşma dili arasındaki ilişkileri araştırmıştır. 3. Yapılan araştırmalara göre aşağıdakilerden hangisi iletişimde en çok rol oynamaktadır? A. Giyim kuşam, B. Sözcükler, C. Susma, D. Jest ve mimikler, E. Ses tonu. Yanıt D'dir. Kişilerle yüz yüze iletişimde beden dilinin çok önemli bir rolü vardır. 4. Sözsüz iletişimde mekan kavramı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Mekan kullanımı tek başına bir sözsüz iletişim biçimini de oluşturur. B. Bir kişinin mekan kullanımı bütün ilişkilerinde ve iletişimlerinde aynıdır. C. Her insan psikolojik bir kişisel mekan algısına ve anlayışına sahiptir. D. Mekan iletişim ortamını oluşturan temel etkenlerden biridir. E. Mekanın fiziksel özellikleri iletişimi etkiler. Yanıt B'dir. Kişilerin mekan kullanımı iletişimde bulunduğu kişilere göre değişir. 5. Aşağıdakilerden hangisi yakın arkadaşlar, akrabalar için kabul edilen kişisel mesafedir? A. Sınırlı mesafe, B. İçli dışlı mesafe, C. Samimi mesafe, D. Sosyal mesafe, E. Toplumsal mesafe. Yanıt C'dir. Samimi mesafe gövdeden itibaren 40-80 cm arasında değişen bir çapı vardır. 6. Kaynak ve hedef arasındaki iletişimden kaynaklanan susma aşağıdakilerden hangisidir? A. Etkileşimsel susma, B. İletiden kaynaklanan susma, C. Psikolinguistik susma, D. Sosyokültürel susma, E. Kanaldan kaynaklanan susma. Yanıt A'dır. Etkileşimsel susma karşımızdaki üzerinde denetim kurmak için yapılır. 7. Bir kişi konuşurken karşısındaki kişinin başını sallayarak katılıyorum demesi, beden dili ile konuşma dili arasındaki ilişkide Roland Barthes'in önerdiği hangi anlamı belirleme ve açıklığa kavuşturma işlevine verilen addır? A. Betimleme, B. Biçimleme, C. Demirleme, D. Tamamlama, E. Tanımlama. Yanıt C'dir. Demirleme anlamı belirlemek ve açıklığa kavuşturmakla ilgilidir. 8. Uçma, koşma, içme gibi eylemlerin işaretle dile getirilmesine ne ad verilir? A. Toplumsal jestler, B. Mimik jestler, C. İkincil jestler, D. Anlatım jestler, E. Fiziki özellikli jestler. 9. Rengin doğal çevreyle ilgili boyuttan toplumsal nitelikli bir özellik haline gelmesi nasıl gerçekleşmiştir? A. İnsan vücuduna uygulanmasıyla, B. Dinsel nedenlerle, C. Boya teknolojisindeki yeniliklerle, D. Siyasi gelişmeler sonucunda, E. Resim sanatındaki gelişmelerle. 10. Giyim kuşam kodu hangi toplumlarda geçerlidir? A. Çağdaş toplumlarda, B. Geleneksel toplumlarda, C. İlkel toplumlarda, D. Tabakalaşmış toplumlarda, E. Hepsinde. 11. Aşağıdakilerden hangisi beden dilini oluşturan öğelerden biri değildir? A. Jestler, B. El kol hareketleri, C. Yabancı sözlük kullanma, D. Göz teması, E. Makyaj veya dövme. 12. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal mesafenin bitim noktasından itibaren genişleyen bir mesafedir? A. Toplumsal mesafe, B. Samimi mesafe, C. Yabancılar için mesafe, D. İçli dışlı mesafe, E. Resmi mesafe. Yanıt anahtarı 8B, 9A, 10E, 11C, 12C. Ünite 6. Kitle iletişimi. Ünite ile ilgili bilgi. Kitle iletişimi, tanımı ve araçlarından soru gelir. 1. Toplumsal yararlarda iletişim ve iletişim gereksinmesi. Günümüzde insanlar için ayrı ya da toplumsal yapılar dışında bir yaşama biçimi düşünülmeyeceğine göre, insanlara özgü yapısı ile iletişimi de bir toplumsal ilişkileşme türü olarak nitelendirmek gerekir. Belli bir toplumsal yapıda yer alan insanların birbirleriyle etkileşimde bulunmadan yaşayamayacakları düşünülürse, iletişim toplumun varlığı açısından gerekli ve kaçınılmazdır. A. Toplum ve iletişim. Toplum bilim terimleri sözcüğünde toplum yaşamlarını sürdürmek, birçok temel çıkarlarını gerçekleştirmek için işbirliği yapan, aynı toprak parçası üzerinde birlikte yaşayan ve ortak bir kültürü olan insan kümesi olarak tanımlanmaktadır. İletişimde insanlar arasında kurulur ve bu anlamda da bir toplumsal ilişki türü olarak ortaya çıkar. İletişim insanların gerçekleştirdikleri ve yapısı gereği belli bir takım bilgilerin paylaşılmasını sağlayan bir ilişkileşmedir. İnsanlar arasında herhangi bir ilişkinin kurulabilmesi için bireyler arasında bilgi, görgü, davranış ve kanı biçimlerinin paylaşılması, değiş tokuş edilmesi gerekmektedir. Burada değiş tokuş temel geçim araçlarının yapım bilgisinin her türlü üretim deneyimi birikiminin yaygınlaşması anlamını taşıdığı gibi, her türlü anlatım, öğrenme, ikna etme ve deneyim kazanma çabalarını kazanmaktadır. Bireylerin gösterdikleri bu çabalar kısaca iletişim olarak belirlenir. Toplumsal yapının en önemli öğelerinden birisi şeklinde ortaya çıkan iletişim olgusunun gerçekleşmesine aracılık eden her şey iletişim aracı olarak adlandırılır. 2. Toplumsal iletişimin gerçekleşme yollarından birisi olarak kitle iletişimi ve gelişme. Toplumsal ilişki ve etkileşim gereği ile belli bir takım iletilerin başkalarına ulaştırılması için yüz yüze görüşmenin kaçınılmaz ve tek yol olduğu, eski dönemlerin tersine, içinde yaşadığımız toplumsal yapılanmada iletiler ancak bazı araçlar kullanılarak farklı yerlerdeki alıcılara gönderilmektedir. İletişim süreci aynı kalmasına rağmen kaynakla alıcı arasındaki mesafe artmıştır. Kitle iletişimin yöneldiği kitle yapısal olarak ele alındığında onun görece bir büyüklüğe sahip türdeş olmayan heterogeneous ve isimsiz, anonymous insanlardan meydana geldiği görülür. A. Kitle iletişiminde hedef kitle özellikleri. Kitle iletişimin yöneldiği, hedef aldığı kitle görece bir büyüklüğe sahiptir. Kitle iletişimini başlatan kaynağın belli bir zaman biriminde etkileşimde bulunduğu çok sayıda insanı büyüklük ölçüsü olarak ele almak doğru olur. A. Hedef kitlenin türdeş olmaması. Kitle iletişimde söz konusu hedef kitlenin görece olarak türdeş olmayan yapısına bağlı olarak bu tür iletişim, toplumsal özellikler anlamında türdeş ve sadece dar ve belli nitelikteki alıcılara yönelik işlev görmez. Burada kitle iletişim araçlarının teknik özellikleri belirleyicidir. Örneğin TV alıcısına ve uygun antene sahip her kişi her tür programı seyredebilir. Kitle iletişiminde hedef kitlenin türdeş olmamasıdır. B. Hedef kitle üyelerinin isimsizliği. Hedef alıcıların çoğunun hatta belki de hepsinin bireysel olarak kaynak tarafından bilinmemesi isimsizlik. Anonymity durumudur. Bunun insanların isimsiz veya yalıtılmış olması anlamını taşımadığını vurgulamak gerekir. Kaynak ve alıcılar açısından bakıldığından kitle iletişimi büyük oranda ilgili kişiye yöneliktir. B. Kitle iletişimi tanımı. İşlemsel olarak iletişim, kaynağın alıcıya bilgi, düşünce, duygu, tutum ve konular aktarması ve yansıma, feedback alması sürecidir. Kitle iletişimi şöyle tanımlayabiliriz. Kaynak kesiminin paylaşma ve ilişkileşme amacı ile bilgi, düşünce, duygu, tutum ve kanıları alıcı kesim durumundaki büyük ve dağınık bir kitleye, kitle iletişimini gerçekleştirmek üzere geliştirilmiş araçlarla iletilmesi sürecidir. Kitle iletişimi bir başka yaklaşımla şöyle tanımlanabilir. Kitle iletişimi, iletişimcilerin araç kullanarak geniş, hızlı, süreklilik iletiler yaymak yoluyla geniş ve farklı izleyici kitlelerde tepki uyandırmayı amaçlamaları ve çeşitli şekillerde izleyicide oluşan tepkileri saptama sürecidir. 3. Kitle iletişim araçları. Kitle iletişimde kullanılan araçlara kitle iletişim araçları, mass media adı verilir. Kitle iletişim araçları denildiğinde toplumdan topluma değişebilen yoğunluk ve düzlemde kullanılan gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon gibi araçları, sinema, plak, ses görüntü bantları, bilgisayar ve etkileşimli video anlaşılmaktadır. A. Kitle iletişim araçlarının işlevleri. Kitle iletişim araçlarından yararlanma, her toplumsal yapı için bir takım farklılıklar gösterebildiği gibi, aynı toplum içindeki değişik nedenli farklılıklara göre de değişiklikler gösterebilir. Kitle iletişim araçları. Haber verir, eğitir ve eğlendirir. Dışımızdaki şeyleri gözlememize yardımcı olur. Dışımızda oluşan fırsat ve çağrılara karşılık verme ile toplumsal hareketlerde genel rızaya ulaşma arasında bağ kurmamıza yardımcı olur. İletişim olgusunun genel işlevine paralel olarak kültürün toplumumuzdan bizden sonraki toplumlara nesilden nesile geçişini sağlar. Eşya ve hizmetlerin tanıtılıp satılmasına yardımcı olur. Her toplumun kültürü kendi varlığını koruyup sürdürebilmek amacıyla içe dönük, etnosantrik bir yapı taşır. Her kültür diğer kültürlerle kaçınılmaz olarak etkileşim ve bunun gereği olarak iletişim içerisinde bulunduğundan kültürel yapıya dış kültürlerden yeni öğeler gelir. Bu yolla çağımızın toplumsal yapılanma ve toplumsal etkileşimleri düzeyinde kaçınılmaz olan kültürel değişme süreci adı verilen olgu yaşanır. Kültürel içe dönüklük adı verilen süzgeç bu süreç içerisinde topluma ve kültürüne ulaşabilecek zararlı öğelerin ayıklanabilmesi şansını doğurur. B. Kitle iletişiminin yüz yüze iletişimle karşılaştırılması. Yapısı gereği kitle iletişimi bir bakıma yüz yüze iletişimden zordur. Başarılı bir kitle iletişimi insanların insanla olan ilişkisinden pek de farklı olarak kabul edilemez. Sadece iletişim aynı anda alıcının sayısına göre araçlar yoluyla binlerce kez tekrarlanmaktadır. Kitle iletişimde kaynak iletilerini kod açımının herkesçe kolaylıkla yapabileceği şekilde kodlamalıdır. İletişim bilimci Laswell bunu şu şekilde formüle etmektedir. Kim ne söylüyor, hangi olukla, kime, ne tür etkiyle? Bu şekilde aslında iletişim süreci de dile getirilmiş olmaktadır. Kim sorusu kaynağı, ne söylüyor iletiyi, hangi olukla iletişimde kullanılan aracı, kime sorusu alıcı kesimi, ne tür etki ise iletişimin ulaştığı sonucu belirtmektedir. Kitle iletişimde kaynak tek bir alıcı ve yüz yüze ilişkilere dayanan küçük gruplarla uğraşmak yerine hiçbirinden anında cevap alamayabileceği geniş bir kitleye seslenir. Bu anlamda da yansıma, feedback, gecikmeli, delayed ve örtülüdür. Zımni, inferential. Anılan ayrımların varlığına rağmen bütünüyle bakıldığında kitle iletişimi ve yüz yüze iletişim arasındaki benzerlikler ayrımdan daha çoktur. Kitle iletişimi etkin olabilmek için farklı bazı engelleri de geçmek durumundadır. Bu engeller dikkat çekmek, kabul edilme, yorumlanma, öğrenebilme olarak özetlenebilir. C. Kitle iletişimin toplumsal rolleri. Kitle iletişimi ilkel toplumlarda bile iletişimin oynadığı rolleri değiştirmemiştir. Uygarlığın gösterdiği gelişmeye rağmen iletişimin esas rolleri değişmediği gibi, toplumsal yapıların daha çok çapraşıklaşmasıyla birlikte söz konusu roller daha vazgeçilmez olmuştur. Bu roller gözcülük, karar almaya, katıcılık ve öğreticiliktir. Kitle iletişim araçları gözcülük görevlerine bağlı olarak yenilik ufukları açıp, imşati, yenileşmeye yönelik isteklilik yaratırlar. Kalkınma sorunları ve araçları üzerinde de dikkati çekerler. Kitle iletişim araçlarının öğreticilik görevi de diğer görevlerinin yanında hiç küçümsenmeyecek boyuttadır. Az gelişmiş ülkelerde kişilerin ulusal birlik ve diğer uluslarla olan ilişkileri içinde kendi yerini görebilmesini kitle iletişim araçları sağlar. Bu araçlar vatandaşların ulus içinde kendilerine düşen rolleri yapmalarını da sağlar. Aynı zamanda her türlü eğitim ve yetiştirme işlemlerinde yardımcı olacakları açıktır. Kitle iletişim araçları her ülkede toplumsal ve siyasal bünyeyi bir ağ gibi sarmıştır. Söz konusu araçlar her toplumda halkı aydınlatma, eğitme, kamuoyu yaratma gibi yansıtma mekanizmalarını oluşturup işlevsel kılmaktadır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin toplumun varlığı açısından gerekli ve kaçınılmaz olduğunu gösterir? A. Ekonomik ilişkilerin iletişimi zorunlu kılması. B. İnsanın kişisel yaşamda iletişimden daha çok yararlanması. C. İletişimin insanları diğer canlılardan ayıran önemli bir fark olması. D. İnsanların birbirleriyle etkileşimde bulunmadan yaşayamamaları. E. İnsanın kendini tanıması için iletişimden daha çok yararlanması. Yanıt D'dir. Belli bir toplumda yer alan insanların birbirleriyle etkileşimde bulunmadan yaşayamayacakları düşünülürse, iletişim toplumun varlığı açısından kaçınılmazdır. 2. İletişimcilerin araç kullanarak geniş, hızlı, sürekli iletiler yaymak yoluyla geniş ve farklı izleyici kitlelerde tepkiler uyandırmayı amaçlamaları ve çeşitli şekillerde oluşan tepkileri saptama sürecine ne ad verilir? A. İletişim, B. İleti, C. Algı, D. Hedef, E. Kitle iletişim. Yanıt E'dir. Kitle iletişimi, kaynak iletişimcilerin toplumun farklı kesimlerine belli bazı farklı amaçlar için çeşitli iletiler sunmaları sürecidir. 3. Hedef alıcılarının çoğunun bireysel olarak kaynak tarafından bilinmemesi, hedef kitlenin hangi nitelikte olduğunu gösterir. A. Hedef kitle üyelerinin isimsizliği, B. Hedef kitlenin türdeş olmaması, C. Küçük bir grup, D. Türdeş bir grup, E. Aynı konuya ilgi duyan bir grup. Yanıt A'dır. Hedef alıcılarının çoğunun ya da hepsinin bireysel olarak kaynak tarafından bilinmemesi isimsizlik durumudur. 4. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir? A. Mektup, B. Sinema, C. Video, D. Gazete dergi, E. Radyo televizyon. Yanıt A'dır. Kitle iletişimde kullanılan araçlara kitle iletişim aracı denir. 5. Dış kültürlerden topluma ve kültüre ulaşabilecek zararlı öğelerin ayıklanmasına ne ad verilir? A. Kültürel durağanlık, B. Kültürel içe dönüklük, C. Kültürel değişim, D. Etkileşim, E. Tutucu iletişim. Yanıt B'dir. Kültürel içe dönüklük adı verilen süzgeç süreç içerisinde topluma ve kültürüne ulaşılabilecek zararlı öğelerin ayıklanabilmesi şansını doğurur. 6. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin etkin olabilmesi için geçmesi gereken engellerden biri değildir? A. Dikkat çekme, B. Kabul etme, C. Yorumlama, D. Öğrenebilme, E. Öğretebilme. Yanıt E'dir. Kitle iletişimin etkin olabilmesi için dikkat çekme, kabul edilme, yorumlama ve öğrenebilme engellerini geçmesi gerekir. 7. Yansıma, feedback, aşağıdaki durumların hangisinde gecikmeli ve örtülüdür? A. Kaynak üzerinde denetimin çok güçlü olduğu durumlarda, B. Kaynak yüz yüze ilişkilere dayanan küçük bir gruba seslendiğinde, C. Kaynak anında cevap alamayacağı geniş bir kitleye seslendiğinde, D. Kaynak bir tek alıcıya seslendiğinde, E. Kaynak üzerinde toplumsal sistemin çok yoğun olduğu durumlarda. Yanıt C'dir. Kaynak tek bir alıcı ve yüz yüze ilişkilere dayanan küçük gruplarla uğraşmak yerine, hiçbirinden anında cevap alamayacağı geniş bir kitleye seslenir. 8. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının temel işlevlerinden biri değildir? A. Kültürel aktarıma yardımcı olmak, B. Haber vermek, C. Bireylerin dışında oluşan şeyleri gözlemlerine yardımcı olmak, D. Eğitmek, eğlendirmek, E. İletişim ortamını oluşturmak. 9. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin etkin olabilmesi için geçmek zorunda olduğu engellerden biri değildir? A. Kabul edilme, B. Yorumlanma, C. Dikkat çekme, D. Açıklanma, E. Öğrenebilme. 10. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının işlevlerinden biri değildir? A. Eğlendirme, B. Eşya ve hizmetleri tanıtma, C. Haber verme, D. Birbirinden uzaktaki insanlar arasında kişisel iletişim sağlama, E. Kültürün toplumdan topluma aktarılmasını sağlama. 11. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin toplumsal rollerinden biri değildir? A. Gözcülük, B. Zarar almaya katıcılık, C. Toplumsal geleneklerde köklü değişiklik, D. Öğreticilik. E. Yenileşmeye dönük isteklilik. 12. Kitle iletişiminde kullanılan araçlara ne ad verilir? A. İletişim araçları. B. Basın. C. Medya. D. Basın yayın. E. Kitle iletişim araçları. Yanıt anahtarı 8E, 9D, 10A, 11C, 12E. 8. kaset, 1. yüzün sonu.